Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjındayız Bilgehan Başkan'la beraber. Atalar hocamız yok henüz içeride. Bir toplantısı var, çok önemli herhalde.
Biraz yavaş sürüyor bir de.
Olabilir. Yani geliyorum dediğinde buraya gelmesi 5 dakika sürer. İki tabii. Şarkı çalarız o sırada biz.
Tabii.
O zaman biz yayını açalım. Cuma akşamının şarjı, en şahane şarjımız Bilgehan Başkan. Cuma akşamı hafta sonuya girdiğimiz için hafta sonuya dedik.
Şükür.
Güzel de bir şey, şükredelim. Hafta sonu ne yapıyorsun? Bir yerde çalıyorsun galiba sen.
Evet, cumartesi günü.
Cumartesi günlerde çalıyorsun.
Beşiktaş'ta Akaretler'deyim.
Beşiktaş'ta Akaretler'de mekan.
Mekanın adını vermeyeyim ama böyle bir yukarıya doğru yürüsünler Akaretler'den. Evet. Dışarıda müzik çalan biri görürlerse o kişi benim.
Dışarıda çalıyorsun müziğini. Evet. Tamam, o zaman bekliyoruz.
En son çaldığımda insanlar dans ede geçiyordu yanımdan böyle.
Süper, olması tabii. Gereken. Pazar günü de bir yerdesin galiba.
Pazar günü de bir yerdeyim.
Pazar
ve biz zaten sponsoruz ya. Bundan bahsedebiliriz.
Fenomen Türk sponsorluğunda Kilios'ta.
Evet, Goga Beach.
Goga Beach'te Bilgehan Başkan da çalıyor. Konser de var galiba arkasından. Evet, DJ'ler var, şahane.
Evet.
O zaman biz bir an önce Cuma günü bitirelim bence. Bir başlayalım Cuma gününün şarjına. Bitince zaten Cuma günü bitmiş oluyor. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjındayız. Bilgehan Başkan, yarın bir yerde çalıyorsun. Beşiktaş'ta bir yerde. Akaretler evet. Yokuşuna çıkınca orada bir sokakta çalıyorsun bayağı.
Evet.
Sokak müzisyeni gibi sokak DJ'ini icat
ettik. Sokak DJ'li demeyelim. Sokak mekandayım ama mekanın evet. Dışarıda
mekanın
da bir
kısmı var. Mekanın dışında, yani sokaktan katılabilir insanlar. Tabii, tabii. Mekana gelmeleri şart değil.
Değil.
O zaman okey. Gidip oradan çaylarını alsınlar dışarıdan.
Tabii
oradan,
bu arada yapabilirler bu arada.
Dükkanın önünde Bilgehan Başkan izin veriyor. Park sorunumuz var sadece, fark edemezsiniz. Orada dans ederek eğlenebilirsiniz. Pazar da bir yerde çalıyorsun. Ben şunu merak etmeye başladım şimdi.
Hı hı.
Şimdi bir mekana gittiğimizde biz eğleniyoruz müşteri olarak.
Evet.
Orada güneşin altında çalan DJ çok eğleniyor gözüküyor. Eğleniyor musun gittiğin
zaman? Ben gerçekten o kadar çok eğleniyorum ki vallahi, uykum bunu, kaçıyor sonunda.
Ya bin kere yaptığım bir iş. Hangi şarkıda insanların ne tepki vereceğini biliyorsun artık ezbere. Orada eller hava yapacaklar bilmem ne. Sıkılmıyor musun yani?
Sana... Ya ben kendimi bazen maceraya atıyorum biliyor musun? En yeni parçam hangisiyse onu seçmeye çalışıyorum.
Sen de yani bunu bir şeye çeviriyorsun.
Ben orada bir canlı bir aksiyon içerisindeyim. O an çalan parçanın peşine ne geleceğini ben de bilmiyorum. İnsanlara bakıyorum, dinliyorum. 2-3 parça dinliyorum. Bazen 4. 5. parçada hangi parçaya geçeceğime karar veriyorum. Böyle bir olay benim için.
İyiymiş. Ben de üzülüyordum DJ'lere ya. Güneşin altında bizleri eğlendirmek için emek veren, emekçi kardeşlerime üzülüyordum eller havaya yapan. Birçoğu orada yani eğlenmiyor gibi gözüküyor bana.
Eğleniyoruz bence.
Sanki hani rol icabı, hani ama mesleği icabıymış gibi
geliyor. Yani hani kimi için aynı olmayabilir yani. Hani ben bu şekilde işimi yapıyorum.
Güzelmiş.
Bazen mesela kurtarıcılarım da oluyor aralarda.
Nasıl kurtarıcıların oluyor?
Yani hani böyle diyorum ki ya bu parça kesin gider diyorum, ona dönüyorum bir şey bulamayınca mesela.
Sürekli müşterinin nabzıyla ilgileniyorsun yani. Tabii. Sen aslında bakarsan.
Tabii.
O zaman bir performans aslında bunun adı.
Kesinlikle
yani. O yüzden
bir performans zaten.
Hepsi birbirine benzemiyor, o yüzden sıkılmıyor olabilirsin.
Evet.
O zaman tepkilere göre de eğleniyorsun. Mesela,
evet.
Mesela şey oluyor mu, geldin çaldın eğlenmedi insanlar. Şey diyor musun
tarz
mesela?
Tarz değişebilirim.
Hayır, mesela diyelim o gün total olarak yani değiştirdin, yaptın, ettin falan filan. Fakat senin gözüne eğlenceli gelmedi. İnsanlar sanki eğlenmemiş gibi. Şey diyor musun? Seyirci bugün sıkıcıydı diyor musun mesela?
Evet, onların enerjisi de beni yönlendiriyor ya aynı zamanda.
Evet, stand-upçılarda çok var mesela, biliyor musun bu? Stand-upçı çıkar kulise gelir ve der ki seyirci berbat. Yani belki kendisi o gün iyi değildi ama seyirci berbat dediğinde tabii ki öyle bir hisse başladığı zaman performansa kendi de iyi gidemiyorsun.
Öyle başlamamak gerekiyor.
Evet,
haliyle.
Ya da öyle gördüğün zaman dinleyiciyi o şeyi kaybetmemen lazım
ya
galiba.
Bir sahne baskısı denen bir durum var. O hepimiz için geçerli
ama
sanırım.
Ama seyirci ya da dinleyicinin berbat olduğu durumlar var. Ben çok denk geldim.
Çok var.
Evet, Atalar hocam geldi bu arada. Gelir gelmez evet. Mevzuyu atladı.
Kaç şarkı sürdü gelmesi?
Vallahi bir iki şarkı çaldık galiba. Fazla bir şey çalmadık. Daha
ben
gömecektik
yolda
seni.
Yolda dinleyerek geldin.
Seni gömecektik, gömemedik. Bak tam mevzuya girdik.
Hissettim.
Başka bir muhabbete düştük. Neyse, az sonra Atalar hocamı gömmeye başlayacağız. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar hocam gelir gelmez sana bir bilgi vereyim. Yeni bir araştırma yayınlanmış. Minnesota Üniversitesi hocam. Minnesota Üniversitesi.
Çok iyi bilirim.
4 yıllık ama. 4 yıllık. 4 yıllık olanı demiş ki dağınık insanların diğer insanlardan daha zeki olduğu ortaya çıktı diyor. Ne diyorsun bu konuda?
Ben çok derli topluyum.
Ya ben de katılmıyorum fazla
bence,
ya.
Bence şöyle olması lazım. Yani zeki insanların dağınık olduğu ortaya çıktı. Okey mesela, ama dağınık insanın zeki olduğunu ortaya çıkaramazsın ya.
Bu araştırmayı
ya.
Yapan kişi dağınık biri olabilir
evet.
Mi acaba?
Yani zeki ve dağınık ve kendisine örnek vermiş gibi. Çünkü üniversitede, yani Minnesota Üniversitesi'de.
Ya böyle şablonlar bana çok saçma geliyor
evet.
Ya.
Yani şu olabilir bak, ben anlıyorum. Zeki insanların böyle dikkati dağınıktır, kafası dağınıktır ya mesela, çorabını atar bir yere. Ama zeki insan olduğunu baştan biz ölçmüşüzdür. Yani hani donu çorabı bir yerde diye ona zeki diyemeyiz yani, bence. Bence tabii. Saçma geldi bana, bilmiyorum. Daha zeki oldu,
evet,
ortaya
girdin çıktı. Bir eve, çok dağınık, sen çok zeki bir insansın mı dememiz lazım yani orada.
Öyle diyor, öyle iddia
ediyor. Öyle
diyor
ama bence öyle değil işte.
Hiç annem bana mesela öyle muamele yapmadı. Her zaman elinde terlikle girerdi odaya. Genelde önce terliği eline alırdı. Yani içeri girip manzarayı gördüğü zaman terliğini çıkarmazdı.
Direkt terlikle geliyor.
Tabii. Odadayım ben belli ki, ya da salondayım. Yani odayı dağıttığında kızmaz da hani oturma, ya da salondayım. Misafir odasıdır hocam salon. Sizde öyle miydi bilmiyorum.
Ben çocukken öyleydi. Salon ayrıydı.
Hocam girilmezdi, ya ne kadar misafir. Saçma. Hocam 3+1 evim var. Hani o zamanlar 3+1 ev normal bir şeydi.
Bir tanesi
şu an
iptal.
Bir tanesi
biz
iptal.
Biz niye kullanmıyoruz dediğimiz bir dönem oldu ve sonra açtık orayı, kullanmaya başladık.
İyi ki bak
başladım.
Bu sorgulamayı yaşamışsınız. Pek çok, evet, aile hala bunu sorgulamadan yaşıyor. Bak benim teyzem mesela en güzel mobilyalar, evin tamamını atıyorum 300 lira harcamışsa 500 lirası salona, 500 ayrı harcamıştır. Fakat o salonun kapısı kapalıdır hocam her zaman.
Tozlanmaz falan.
Ha, günlük düzenli yine temizlenir, tozlanacak, tozlanma ihtimaline karşın. Kim gelirse alırlar, ona da böyle bir şeydir, hiyerarşidir mesela o hani.
Herkes
salona,
almaz.
Tabii da, salonda tabii ağırlanacak şeyler. Ne kadar saçmaymış hocam.
Mutfakta ağırlanan var, salonda var, bir de oturma odasında. Değil mi? Üç ayrı grup var aslında.
Evet yani ama bu çok haksızlık. Ya bazen mesela şey, çok samimi dostlarını mesela oturma odasına alıyor, hani salona değil de. Hani bazen
rahat
şeyden
edebiliyor.
Hani seni layık görmedik gibi değil de. Hani orası resmi. Biz ya
istersen
daha
geçelim ama ya gel oturma odasına. Orayı.
Evet yani şu anda mesela düşünsene, zaten küçücük ev bulmuşsun. 2+1 evin var, bir odasını da misafirler gelecek diye. Ama annemde mesela hala vardır bu. Mesela ben hocam evi yerleştirmeye çalışıyorum. Orada yaşayacağım kadar bir alan yaratmaya çalışıyorum. Annem şey diyor mesela. Birileri gelir yemeğe gelirlerse ya da şu gelirse kalırsa gelmesin kalmasın diye
bir
zaten.
Bir de misafirler
benim de
azaldı ya. Evde mesela yemek masası konseptinde değişmesi lazım belki. Hocam, ayda yılda bir gelecek adam için yemek takımları.
Sanki
bir yemek masası.
Hocam,
sanki
bitti.
Sürekli birini ağırlıyorsun.
Bak senin mesela şimdi birinci derece akraban dışında evine gelip kalan insan sıklığı ne derece hocam?
Yani kalma
kayınvalideler
yok
falan demiyorum
yani.
Yani hani onlar olur hani bir şekilde bir şey, ama mesela halanın oğlu mesela gelip kalma hocam, bunlar bitti artık ya, insanın
gelmeyen
işleri de soğudu yani.
Gelmeyen bir sürü akraban var.
Değil mi?
Evet.
Gelse de seni görür bir yerde, kalmaz yani.
Yani o evde ağırlama muhabbeti de değişti artık, insanlar evet, dışarıda buluşmaya.
Evet.
Ben gayet çocukken ediyorum. Vardı böyle, son dönemleriydi böyle. Bütün apartman o kadar iyi anlaşırdık, evet, ki hepimiz birbirimizin o özel salonuna
ya
girerdik
öyle
mesela.
Öyle bir şey vardı. Apartman komşulukları vardı hocam. O da kalmadı
tabii
mesela.
Tabii anahtarlar bırakılırdı falan.
Tabii ya.
Mesela
tabii,
evde kimse yoksa komşudan alırdın anahtarı.
Şimdi ben üst kattakiyle mesela şey durumdayım. Savaş halindeyiz şu anda. Psikolojik bir savaş içindeyiz üst kattaki teyzeyle mesela. Yani bu da bir iyi bir şey. En azından iletişim var aramızda. Çoğu komşunun arasında iletişim de yok. Mesela üstte kim yaşıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Bir arada bir öksürük sesi duyuyorsun, böyle aşağı inen bir ses duyuyorsun. O bir komşu ama ne yüzünü gördün, ne adını biliyorsun, ne mesleğini biliyorsun. Nereden nereye geldik? Biz tabii dağınık insanları konuşuyorduk. Biraz geçmişe gittik hocam, nostaljiye bağladık.
Nereden geldi?
Evet, şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjı devam ediyor hocam. Bir tartışma konusu olmuş, bir soru, bir test kitabında. Muhtemelen senin kızın kaç yaşında? 9 yaşında mıydı hocam?
9,5.
Test çözüyor mu? Testler
yok
var
canım
mı onlarda?
Dersle pek alakası yok.
Hayır, normalde çözmesi gerekiyor mu ama?
Yok daha test şeyine girmedi.
Yaşıtları gelmedi. Çözüyor mu testi?
Ha, test çözüyor ya şeyde.
3 şık mı 4 şık mı?
3 şık yoktu ya. 4, var mıydı? 3.
Ben ilk başladığımda ilkokula 3'tü. Sonra ortaokulda 4 oldu.
Yok, 4,
3
4.
Ne
hep
oğlum
4
ya?
Hep 4.
Bir şey söyleyeceğim. 3 olmaması lazım. 3 çocukları kumara alıştırır. Ben olsam atarım. Yani tutma ihtimali yüksek yani. Hani ben oradan soru öğrenmezdim yani. Zar
ben
atardım.
Ben galiba o yüzden böyle oldum falan.
Ben sana söyleyeyim. 3 olsa ben kesin zar
o
atardım.
O Trabzon'da yani öyleymiş ama. 3 şıklı.
Evet. Yok canım, müfredat hepimizde aynı değil miydi?
Neyse bak, bir soru çıkmış kitapta ve bu tartışma konusu olmuş. Soru şu şekilde. Bir ailede anne akşam yemeğini hazırlıyor. Baba salataya limon sıkıyor. Çocukları Orçun da masaya tabakları götürüyor. Bu ailede herkesin görev yapmasına ne denir? Demiş ve iş bölümü doğru cevapmış hocam. Buradaki tartışılan şey bu iş bölümünün adaleti. Yani anne akşam yemeğini hazırlarken, Orçun masaya tabakları götürüyorken, babanın salataya limon sıkmakla bizi şereflendirdiği bir
en
an.
En çok baba yorulmuş.
Yani
evet,
salatayı yapıyor değil, limon sıkıyor.
Yok hocam, limon sıkıyor salataya. O da neden biliyor musun? Yani o limonu da anne sıksa Baba laf edecek ondan dolayı. Onu ona bilerek sıktırıyorlar ki sonra demesin yani abi salatanın limonu demesin diye. Hocam bu mudur ya aile şekli hala? Eskiden böyleydi evet, benim babam da salataya limon sıkmışlığı var. Her zaman değil. Zaman zaman iyi günlerinde mesela annemi çok sevdiği günler limon sıkardı salataya.
Benim babamın onu yapmışlığı da yok galiba.
Değil mi? Sende var mı hocam? Sen mesela
ben yapıyorum canım.
Arzu yemek hazırlarken sen ne yapıyorsun?
Genellikle ben hazırlıyorum.
O da limon sıkıyor.
O da limon sıkıyor.
Bu arada aynı benim bizim evimizde de en çok babam yemek yapar.
Değil mi?
Evet.
Bir şey söyleyeceğim. O ama azınlık da o zamanlarda. Erkeğin yemek yaptığı tabii az görülen bir şeydi. Şu anda genelde eşit ben görüyorum çoğu ailede hocam.
Öyle de olmalı bence.
Zaten evet. Bunu da bize şey öğretti yani. Şartlar öğretti. Hayat müşterektir. Mecburen kabul ettiğimiz bir şey. Çünkü bizde ataerkil sistem var ya. Erkek yapar her şeyi. Kadın şunu yapar gibi bir kültürümüz vardı. Ama tabii şu an bakıyorsun. Her şeyi beraber katlanmak, beraber yapmak zorunda kaldığımız evet bir zaman içindeyiz. Herhalde ondan hocam yani.
Öyle yani
sen,
olmalı bence.
Sen o zaman yemeği hazırlarken Arzu salataya limon sıkıyor. Yasemin tabakları masaya götürüyor mu?
Yok Yasemin. İyi yiyor.
Yasemin iyi yiyor hocam. Buna da
Yasemin'e versinler kıracak tabakları.
Bir de kızıyor istediğim gibi yapmadım falan evet diye.
İşte bu da bir gerçek hocam. Realitede bu. Buna da biz iş bölümü diyoruz. Doğru cevap A şıkkı, iş bölümü. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te şarjdayız. Cuma akşamının şarjındayız. Atalar hocam senin kuşağının daha yakından tanıyabileceğini düşündüğüm sanat dünyasının bir acı kaybı var. Ozzy Osbourne hakkının rahmetine kavuşmuş.
Evet.
Geçtiğimiz gördüm günlerde
lokma
hocam.
Lokma dağıtmışlar.
Evet lokma da.
Gerçekten
nerede? Gerçekten bir şeydi değil mi hocam? Bir kült bir isim yani. Müzik tarihine
evet,
geçen.
Evet öyleydi. Bizim çocukluğumuzda bayağı böyle şey o sahne maceraları anlatılırdı. Evet. Biz tabii şey şov olduğunu anlayamıyorduk. Bayağı ürküyorduk.
Senin gençliğinde bu daha çok dinlediğin bir şey zaten. Bu insanlar aslında bir noktadan sonra işte rap
ben
müzik falan
metal
gelirken.
Metal müzikle çok şey olmadım. Ucundan evet kenarından geçtim ama hani çok bana evet olmadı.
Ama bu kadar tabii o zamanlarda nasıl diyeyim starlar stardı. Mesela şu anda herkes bir star ya. Yani Michael Jackson vardı mesela bir gerçek
tabii
olarak
canım.
O dururdu. Sen dinlemesen bile Michael Jackson'ın nasıl bir dünya starı olduğunu
biliyordun. Çok severdim ben.
Böyle bir işte David Bowie vardı mesela. Hani birkaç belki 20 isimden bir tanesidir Ozzy Osbourne herhalde. Ölümü de Instagram dünyamızı yasa boğdu hocam. Bütün
çok sevenim varmış.
Herkes
bir
anda. Bir
de yeni konser yaptı biliyorsun. 15-20 gün önce falan.
Evet.
Konseri evet oldu bayağı.
Evet,
ünlüler
evet
satıldı.
O da oldu. İşte adamın son konserim hocam. Bu da nasipmiş yani. Hani buralara gelip.
Yani,
bir yandan da
güzel bir şey yapmış aslında. Yani.
Ne açıdan hocam? Ölerek mi? Vefat
ölerek
ederek
değil yani. O konseri yapması iyi olmuş. Ölmeden
tabii,
önce.
Tabii hocam son isteğini gerçekleştirmiş oldu.
İyi bir final yapmış
oldu. İyi bir final yaptı bence. Hatırlanır bir final yaptı. Tabii seven sevmeyen herkes Ozzy Osbourne hayatını kaybetti. Ozzy Osbourne'a Allah'tan
evet,
rahmet.
Evet çok paylaşan öyle bir şey akım
hocam
oldu.
Hocam artık Instagram'da özellikle sosyal medyanın Instagram'ında özellikle böyle bu tarz şeyler ölüm, cenaze, işte yangın ne olursa olsun hepsi bir trend malzemesi olarak artık kullanılmaya başlandı. Yani bir trend var. Ne abi bugün işte bir şey mi yanmış biz de atalım. Yani o bile bak hani hassaslık, duyarlılık okey ama bir grup var ki o da böyle o trene kapılıp giden. Ozzy Osbourne mesela işte Allah'tan rahmet diliyorum sevenlerine başsağlığıyalmış. Ozan Osbourne diye herhalde hani soyadı o, ya da Ozan Orhon belki de düşündü. Bilmiyorum yani ama o da gördüm paylaşayım diye böyle bir trend oldu. O yüzden bileni bilmeyeni pek çok insanı üzdü Ozzy Osbourne'un vefatı. Bilgehan Başkan sende var mı Ozzy Osbourne?
Ben baktım acaba var mıydı diye yokmuş.
Senin kuşağına yetişemedi.
Adını tabii ki biliyorduk.
Ben mesela şaşırıyorum hocam bazen Bilgehan yaşındakiler daha da küçük olanlar. Mesela dönüp de işte atıyorum ne diyeyim Ozzy Osbourne diyelim onu konuşalım. Onu bildiği zaman mesela Guns N' Roses'ı bildiği zaman ben şaşırıyorum mesela.
Şaşırma sen gençliğini düşün. Dün de hiç böyle eski grupları dinlemez miydin? Ben 60'lı yılların gruplarını
evet
dinliyordum çok.
Ama bu kadar ara açık değildi sanki ya. Yine o gün dinlediğim müzik de rock müzikti mesela. O geçmişte dinlediklerim de rock müzikti. Bugünkü mesela müzik
türler,
kültürü bambaşka.
Çok
yani hani gerçekten abisinden babasından falan görmemişse ya da böyle sevdiği bir büyüğünden falan görmemişse oralara düşmesi çok zor gibi geliyor yani o müziği dinlemesi. Yani şu anda mesela Ozzy Osbourne diyorsun ya mesela Çakal daha fazla dinliyordur mesela şu an Spotify'da muhtemelen neyse yani. Öyle bir durum var yani. Neyse görevin tamamlamış artık kendisine toprağı bol olsun diyelim hocam. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
TÜİK'e göre, TÜİK diye bir şey var ya rakamlar açıklıyor bizim
evet
kurumumuz. TÜİK'e göre en çok kazandıran bölümler şu anda üniversite bölümleri pilotaj bir numaradaymış. İki numarada matematik mühendisliğiymiş. Matematik mühendisliği mi var hocam?
Var.
Var da ne iş yapıyor acaba?
Matematik mühendisi oluyorlar demek ki. Ve iyi kazanıyorlar gördüğümüz gibi. Birinci sırada pilotaj diyor.
Pilot
yetiştiriyorlar evet. Ondan sonra da matematik mühendisliği, sonra uzay mühendisliği. Uzay mühendisleri ne yapıyor şu anda hocam?
Drone falan tasarlıyorlar.
Ha doğru, artık o teknoloji gelişti.
Öyle mi?
Mesela benim üniversiteye girdiğim zamanlarda bir arkadaşım vardı. O da uzay mühendisliği yazdı. Çanak anten falan diker diye düşünüyorduk yani çatılarda, çünkü o zaman bir teknoloji yoktu yani. Herhalde dedim bu çocuk çanak antenci olacak yani, uzay mühendisliği okuduğuna göre. Bir sürede öyle oldu herhalde yani, bir süre işsizlik şeyi oldu ama Türkiye şu anda başka bir yere getirdi bu teknolojiyi. Tıp fakülteleri hala çok kazandıran mesleklere ulaştırıyormuş bizleri.
Aile hekimi oluyorlar.
Doktorlar, aile hekimleri vesaire. Beşinci sırada da uçak mühendisliği var hocam. Beş çok kazandıran meslek. Ne diyorsun? Bugünkü aklın olsa mesela hocam, bu şartlarda şimdi sen geçmişte önünde başka bir dünya vardı. Başka bir zamandaydın. Bugün mesela geldin, üniversite tercihi yapacaksın. Hı hı. Müziğe de yeteneğin de var ama yani daha meslek olarak yapmamışsın. Bir tercih yapacak olsan şu mesleklerden bir tanesini tercih eder miydin? Pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp, uçak mühendisliği. İlgini çeken bir şey var mı burada ya da?
Yok.
Hiç ben bunların pilotaj, adamı değilsin değil mi?
Pilotaj olurdum.
Değil mi?
Zaten hala olma şansım var.
Para olarak düşünüyorsan evet, pilotluk olabilir.
Ya şimdi bu çağda bence bugün düşünüyorsan para olarak düşünmen de lazım. Yani bizim mesela o zamanlar biraz daha hayalperestik hocam. Önümüzde parlak günler gördüğümüzü düşünüyorduk en azından. Bugün mesela pek çok
daha
gençte
idealist
daha,
oluyorsun
evet,
tabii o zaman.
Evet, pek çok gençte daha karamsar bir hava var şu anda baktığın zaman. Ama yine de herhalde içinde bir şey varsa insanın oraya gidiyor ya.
Gidiyorsun, bir de yaptığın şeyde iyi olursan
evet,
para da kazanabiliyorsun ama tabii zengin olmuyorsun.
Evet, pilotluk güzel meslek aslında Bilgehan Başkan, pilot olabilirsin.
Yakın zamanda flying chef olan kuzenim bana aynısını söyledi.
Bunun biliyorsun falan, eğitimleri falan var yani dışarıdan.
Evet, ve eğitimlerin parasını da sen vermiyorsun ya.
Benim kuzenim o şekilde pilot oldu.
Öyle mi?
Tabii, şimdi başka yurt dışında bir havayolu şirketinde çalışıyor.
Bir düşünüyorum galiba, bunu internet sitesinde bir baktım falan ama
evet,
bulamadım.
Belli şartları var, ona başvuruyorsun. Sonra işte bir eğitim şeyini alıyorlar seni, 2 yıl galiba.
Evet.
İşte Eskişehir'de falan bir eğitim alıyorsun.
Evet.
Ya bu tabii hangi şirket olduğu ile alakalı yani. Hani,
evet.
Ona göre onun bir eğitim sistemi var. Sonra bunu galiba senin maaşından keserek sana ödetiyor ve sen
evet,
de. Tabii zor da bir yolculuk yani, hani bir sürü insan
İki
buraya başvuruyordur bir yani bir yandan da. Hani aynen, şartlar da zordur. Ama pilotaj olabilir ya. Keyifli bir hayat var gibi geliyor pilotların bana.
Ya uçağı da yani uçurmak bir şey de değil ya.
Evet. Yani yerde olmaktan havada olmak ben tercih ederim.
Öyle bir
yani
konuştum ki şimdi uçurabilmişim gibi.
Aynen, bir şey değil. Yani.
Onun bir tane kolu var.
Tabii kaldırmakla indirmek zor.
Abi kolu var bir tane, çekiyorsun. Otomatik pilotu var bir de, gidiyor. Abi, yani
benim telefonumda kayıtlarda şey var. Olası bir durumda pilotlara bir şey olursa uçağın neresinden neyi yapabildiğinin fotoğrafı var, anlatıyor.
Pilotlar için mi?
Yok, pilot olmayanlar için.
Ne yapacağız yani?
Uçak düşerse ben kurtaracağım bütün insanları.
Öyle bir bilgi mi veriyorlar?
Öyle bir fotoğraf kaydetmiş.
Ya bu uçaktaki şeyler de enteresan yani. Sanki onu başarabilecekmişiz gibi bize anlatıyorlar ya. O sırada biz Allah Allah diye bağırırken yani. Neyse, korkunç şeyler, Allah korusun ya uçak kazaları. Ama pilotluk bence mesela bir kamyon şoföründen daha güvenli. Baktığın zaman hani genel evet, olarak rakamlara baktığın zaman hani uçakta tabii uçmak dersin ama baktığın zaman daha az oranla kazaya
otopilot
sebep
var.
Ya ondan da değil yani.
Çok büyük şanssızlık yani.
Evet evet, yani biraz teknolojiyle alakalı. Hak ediyorlar mı diye düşünürsek hak ediyorlar bence. Pilotlukta
kesinlikle
bir sürü insan sorumluluğunu aldığı
çok
bir meslek.
Çok stresli bir iş bence.
Bana
yukarı
gelmez ya şu an.
İniyorsun sürekli.
Ya bana gelmez abi şu anda. Bana gelmez. Neyse, şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la şarj.
Fenomen Türk'te cuma akşamının şarjının yarısını yedik bile. Saat 19 gibi olduğuna göre bir saat daha buradayız. Bir saat daha şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la şarj.
Para kazandıran mesleklerden konuşuyorduk hocam. Pilotaj falan derken bir abimiz de Tornacılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı demiş ki ailelere bir çağrıda bulunmuş. Çocuklarınız para kazansın istiyorsanız onları sanayiye gönderin demiş. Ne diyorsun hocam?
Haksız
yani, göndermeyin.
Biraz ya.
Yani şöyle diyor. Herkes diyor mühendis olamıyor diyor. Yani daha doğrusu olmasın diyor aslına bakarsan. Çünkü şöyle bir şey demiş. Şu anda çok ciddi çırak ve kalfa sıkıntısı çekiyoruz. Artık ülkede herkes memur, herkes mühendis olamıyor. İş sıkıntısı var. Para esnaflıkta, itibar esnaflıkta, aileler çocuklarını sanayiye göndersin, esnaf yetişsin demiş Oto Tamirciler Odası Başkanı.
Geleceği var mı peki bu işlerin?
Yani biraz bu
otomotiv
şu an
sektörü de değişiyor ya, onun için soruyorum.
Yani yapay zekanın elinden alamayacağı yegane mesleklerden bir tanesi.
Tabii bence el becerisi, el işçiliği,
el becerisi
bu tarz işler.
Evet. Ya bir de şey de var yani
çok
hani Ağzında laf yapması lazım otosanaydaysan. Yani mesela getirdin abi şimdi bunu 4 günde şeyi gelse arayı indirmem lazım. Motoru komple indirmem. Yani şimdi yapay zekanın çevireceği cümleler değil hocam bunlar. Hani inanılmaz bir ikna yeteneği lazım. O önemli. Esnaflık lazım hocam. Zor yani. Hele bu zamanlarda onların işim daha da yoğundur.
Ustalık arabayla bence çok önemli ve değerli evet olacak gelecekte kesin.
Vallahi hocam şimdi şöyle kimsenin
ama tabii sadece otomotiv olarak demiyorum yani her anlamda.
Yani ciddi bir meslektir sonuçta bu da bir el işidir hocam. Bir sürü insan herkes bunu yapamıyor yani bu mesleği. Bir ihtiyaç da var ama mesela benim çocukluğumda şeydi hocam bu. Okumazsan seni sanayiye gönderirim şırak olursun diye bir tehditti. Bence pek çok Türk insanı da bunu duymuştur annesinden tabii babasından. Hani sanki sanayideki çıraklar okumamışlar ya da dersleri zayıf gelmiş de oraya verilmişler gibi bir algı oluşturuluyor. Maalesef ilkokul çağında çocuklarda. Bilgehan Başkan senin hiç baban sanayiye verdi mi çalış diye?
Sanayiye vermedi ama zamanında şirkette çok böyle dolandığım bir şeyler taşıdığım ettiğim oldu yani.
Ayak işlerini verdi sana.
Tabii yaptım.
Ne kattı sana sence bu? Babana kin mi duydun? Bazı çocuklar böyle nefret duyuyorlar.
Hiç kin duymadım. Bayağı bildiğin hani torba taşıyordum, yük taşıyordum, ediyordum ve çok hoşuma gidiyordu. Onun sonunda o babamın yaptığı yemeği yemek ayrı bir tat veriyordu.
O zaman
veriyordu
da hoşuna gidiyor mu yoksa şu anda mı hoşuna gidiyor?
O zaman da hoşuma gidiyordu. Şu anda da olsa yine yaparım onun için.
Tamam. Atalar hocam sen ne diyorsun? Senin var mıydı böyle bir mazinde bir
benim
hikaye?
Benim çok var.
Baban seni çalıştırır mıydı
çok
hocam?
Çok. Sanayiye gönderir miydi? Ortaokulda, lisede çok gittim ben.
Ne hissediyordun o zamanlarda?
Nefret ediyordum.
Değil mi? Bak iki tip insan var şu anda burada. Neden hocam? Sana angarya işler mi yaptırılıyordu?
Çünkü ilgimin, merakımın olmadığı yerlerde çalışmak bana bir şey katmadı açıkçası.
Neden? Yani, altın bileziğin olsun diye mi seni zorla şey
ya yapıyordu? İşte biraz çalışma hayatını göreyim. Biraz evet insanlar ne yapıyor, ne diyor ama doğru tercihler değildi.
O zaman hiç mutsuzdun ama şu an mesela bir şey kattığını düşünüyor musun
hiç
hayatına?
Hiç düşünmüyorum.
İlla bir şey katmıştır hiç hocam ya. Vallahi illa hiç bir şey katmıştır ya.
Hiç.
Bence negatif mevzular da böyle hayatımıza çok şey katıyor
ya, tabii
yani
katıyor. Öğreniyorsun. Bir şeyler öğreniyorsun evet ama.
Ama o olmasaydı daha iyi bir hayatım olurdu diyorsun muhtemelen.
Daha doğru tercihler yapılabilir orada. Evet. Eğer çocuğun çalışmaya meraklı ki ben hani evet çalışmayı her türlü seviyordum ama hocam, doğru tercihler
ya,
önemli orada.
Ben o konuda aradayım biliyor musun? Bazen mesela babama kızayım diyorum. Beni işte şöyle yaptı böyle etti. Yurda göndermiş falan filan. Bazen diyorum ki oğlum onları olmasaydı şu anki ben olmazdım diyorum.
Aynen.
Ama babamı bu haklı yapmıyor. Babamı alkışlayamam yani. Bravo teşekkür ederim de diyemem. Ama bir yandan da düşünüyorum ki
kesinlikle çok doğru bir bakış açısı. Alkışlamıyorum ama evet doğru da demiyorum.
Yani şöyle aslında burada kendimi alkışlamam lazım. Ben aralardan aralara kendimi getirmişim. Aynen. Kesinlikle.
Kendini var ediyorsun aslında.
Ama bir öfkem yok o yüzden de. Hani beni aşağıya düşürdüğünü düşünmüyorum.
Yok öfke olmuyor zaten. Öfke evet kalmıyor.
Sadece daha ideal olurdu diye
düşünüyorum.
O zaman
öfkeleniyorsun. Sonrasında öfke kalmıyor zaten.
Evet. Ya belki de mesela benim istediğim şartlarda benim mesela kendi çocuğuma davranacağım şekilde davransaydı belki ben buraların çok saçma sapan bir yerinde de olabilirdim bilmiyorum.
Şuna bakarsın. Çocuğunun becerilerine, yeteneğine, ilgi alanına bakarsın. Evet. Ona göre alanları yönlendirebilirsin.
Aynen.
Atıyorum tasarımı meraklı, çizmeye meraklı ama çocuk müziğe meraklı. Sen onu otosanayiye yolluyorsun mesela.
Aynen hocam. Dur bunları konuşacağız şimdi. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjındayız. Atalar hocam şu fikre katılıyor musun? Senin yetiştirdiğin çocuk aslında senin bu dünyaya getirdiğin en güzel şey senin heykelin. Senin bir oyun hamurundan yarattığın bir biblo.
Hiç alakası yok. Değil hiç mi düşünmüyorum.
Pek çok insan düşünmüyorum derse de aslında baktığın zaman aktif olarak bunu yapmakta. Yani elimizde sanki bizim yarattığımız bir hamur var ve biz onu şekillendirmeye çalışıyoruz inatla, ısrarla.
Ben öyle yaklaşmıyorum çok fazla.
Evet. Ve zaten ters tepecek bir şey hocam bu net bir şekilde.
Evet onu çok iyi biliyorum.
Yani mesela bence çocukların özellikle erkek çocukları, erkek evlatların yani kaç yaşına gelirse gelsin babalarıyla eğer bir sorunları varsa ki pek çoğumuzun vardır diye düşünüyorum. İçinde bir noktada kesin şu cümle vardır yani babam beni kendi istediği gibi yapmaya çalıştı. Ve ben onunla bundan kavgalıyım. Benim istediğim yolda beni eğitmedi. Kesinlikle bence bu
onu çok görüyorum ben.
Baba travmalarının hepsinin ana konusu budur yani. Yani babanın seni alıp şekillendirmeye çalışması.
Ya işte çok bilinçli de yapılmıyor gibi. Gözlemlediğim o. Çok bilinçli değil. Gelecek
zaten,
korkusu
zaten
belki
mesele hocam. Ya adam mesela şöyle düşünüyor. Ben dünyaya işte şeyimi koyuyorum. Masterpiece bir heykelimi koyuyorum falan. Adam daha kendini gerçekleştirememiş. Kendini geliştirememiş.
Biraz
ki
narsistik bir
evet
şey
ama boş
orada
da bir narsistlik yani evet, kendini seviyorsun ama kendine de bir şey yok kardeşim senin CV'nin ne ki sen çocuğuna bir CV yaratmaya çalışıyorsun. O bir insan evladı onun gelişinde bir tabiatı var ve sen onu işte önünü açarak biraz bazı yerlerde hani
bir
belki önünü keserek alarak.
Gerçekten böyle çok fazla yani iyi kılavuzluk yapmak önemli bence orada.
Evet.
Yani istediğin kadar uğraş istediğin kadar onu bir proje haline getirmeye evet çalış. ters teper çünkü o başka bir hikaye yazıyor orada.
Evet. Aslında bir heykel sanatı gibi düşünürsen mesela bazı heykeller birkaç parçayı birleştirirsin onu oradan alırsın falan ya hocam üzerine koyarsın ya. Bazı heykeller de bütünden sadece törpülenerek yontularak çıkabilir. Belki bunu çıkarabilirsin çünkü çocuk geldiğinde aslında bir kütük olarak geliyor dünyaya. Senin kütüğün
biraz
yani.
Biraz öyle evet.
Ve o kütüğü kendi imkanlarıyla doğanın etkisiyle biraz da senin yontmalarında evet, bir şekilde böyle gelişiyor aslında.
Hoyratça değil böyle evet. Şey dokunuşlarla sanatçı dokunuşu gibi biraz belki.
Evet. Ve sonunda da doğası yine aynı kütük olan bir aynen. Form ortaya çıkıyor aslında yani.
Evet özünde kütük olan bir şey zaten.
Evet hepimiz özümüzde kütüğüz hocam hepimiz yani. Bazen hayat bizi yontuyor bazen biz kendimizi yontuyoruz. Bazen annemiz babamız yontuyor. Bazen onu yontmaya çalıştığı yerlerden inadına budaklar çıkıyor bambaşka bir forma ulaşıyoruz aynen. Falan. Bilgehan Başkan sen babanın sence kafasında şöyle bir his uyandırıyor musun? İşte yaptım ya istediğim adam çocuk buydu ya. %100 bu diyor mudur sence?
Henüz değil çünkü hala yönlendirmeleri var birazcık ama ben reddediyorum.
Sen yüzde kaçındasın mesela? Babanın ideal oğlunun yüzde kaçı olduğunu düşünüyorsun mesela?
%61.
İyi söyledin ha. Ben %20'lerde falan alıyorum. Benim öyledir. Atal hocam sen babana göre yüzde kaç tamamlandın sence?
Bence hiç kafasında hayal ettiği gibi olmadı ama beklediğinin ötesinde olduğum için saygı duyuyor bana.
Saygı duyuyor mu?
Çünkü
en güzeli bu hocam.
Kabul
işte
etmediğim için.
Bak bu güzel bir şey. Ama saygı duymayıp inatlaşan babalar da var. Tersine giden babalar da var. Bunu bir ego savaşına çeviren babalar da var.
Ona girseydi kazanamayacağını bence hissetti.
Evet. Hocam burada bence en önemli kelime ne biliyor musun? İşte baba diyoruz ya mesela bir figür olarak onu kafamızda baba diyoruz ya. Şunu düşündüğün zaman için rahatlıyor. Babam dediğin kişi ya. Bu bir insan normal bir adam yani. Aslında bir adam yani. Tesadüfen ben bu adamın oğlu oldum ya şimdi. Hani o da seçmedi ben de seçmedim. Buraya geldim. O bir insan olarak baktığında...
İyi ki bizi seçtin.
Bana. Hayır tabii bak burayı seçerek geldim kardeşim. Burayı seçtik mesela babamızı seçemiyoruz yani. Annemiz o da bizi seçemiyor. Yani %20
hayır,
hocam.
Öyle bir şey var ya hani çocuğun doğum gününü kutluyorlar mesela. İyi ki bizi seçtin, iyi tabii. Ki doğdun yavrum falan.
Yani babamın imkanı olsa 15 yaşında aldırırdı beni yani. 15 yaşında aldırmayı düşünebilirdi ama imkanı yok hocam doğmuştum artık yani. O yüzden hani baktığın zaman... Babam da bir insan diye düşündüğün zaman hataları da olabilir. Normal bir insan
yumuşuyorsun
yani.
Yumuşuyorsun değil
evet,
mi orada?
Evet orada bir şey. Yumuşamaman lazım. Hayır babam benim insan değil. Hayır öyle düşünmemek lazım
bence
hocam.
Bence affetmek lazım.
Bence de herkes.
Çünkü
herkes,
hepsi ilk evet. Kez hayata geldiler.
Ve iyi yaptıkları da var hocam. Kötü yaptıkları tabii. Da var. Biz de iyi, mükemmel evlatlar değiliz. Bence kimse kafamızda değil. Bence kafamızda annemizle babamızla barışmamız gerekiyor. Bence noktayı orada koymamız gerekiyor.
Kendimiz için öncelikle bir de.
Hiçbirimizin babası mükemmel değil. Biz de hiçbirimiz mükemmel babalar olamayacağız muhtemelen. Ya. Evet. Doğru zamanda doğru hareketi yapıp birbirimize saygılı sevgili olmak diyelim. Ve bir türküyle hocam programı bağlı. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Geçtiğimiz günlerde bu Grok denen yapay zeka ile ilgili bir durumumuz olmuştu bizim Türkiye olarak. Kullanıcılara sinkaflı şekilde saydırdıydı yapay zeka. Yani ne yazıyorsan aynı şekilde değil tam böyle okalı şekilde saydırdıydı. Bu da tabii ki yetkilileri harekete geçirmiş olsa gerek ki Türkiye'de yakın zamanda ahlaklı yapay zekalı özellikle ahlaklı yapay zekaya sahip yerli sosyal medya platformu geliyormuş hocam.
Bir ihtiyaç vardı iyi
bir
oldu.
Bir ihtiyaç vardı evet. Yani şöyle sosyal medya platformunun ahlaklı olması çok önemli.
Şeyin ahlaklısını severim.
Sosyal medya platformunun. Evet. Yani. Yapay zekası da çok ahlaklı hocam. Mesela bir şey olduğu zaman kardeşim ne biçim konuşuyorsun şeklinde böyle daha çok. Hani öbürü daha böyle direkt böyle ayrılır.
Sizli bizli konuşuyor.
Evet daha böyle kibar uyarıyor. Hani önce şeyiyle diliyle yapabiliyorsa diliyle yapamıyorsa da içinden hani onaylamayarak en azından ahlaklı bir yapay zeka modeli ortaya koyuyor. Platformun da ahlaklı olması çok iyi olmuş hocam.
Çok.
Yani çünkü bizim Twitter'da
toplumumuzu da yansıtan bir şey. Yani baktığın zaman sokağın dinini yansıtan bir şey olması iyi olmuş bence.
Tabii ki hocam şimdi bizim insanımız girdiği zaman ahlaksız bir platform yani Twitter orada kimler neler konuşuyor yani. Bize yakışan da bence ahlaklı evet. Bir platform. Yani çünkü
yani
biliyorsun
bizim toplumumuzu yansıtan bir şey olması iyi olmuş
bir
bence.
Bir platformu ahlaklı yapan şey platformu kendisidir. Değil mi? İçindeki insanlar değiller yani. Yapay zekasıdır mesela. Yapay zekası sinkaflı olmayan hani onun bunun şeyini sövmeyen yapay zekası olduğu zaman ahlaklı diyoruz biz buna. Yoksa içindeki insanlarla alakası olmaz bunun
yok,
hocam biliyorsun.
Yok bence de.
Yani yapay zekanın ahlakını biz bozmadık doğuştan.
Öyle.
Evet. Grok geldi. O 3 yaşındayken hocam daha ilk günlerinde bu çocuk belliydi.
Belli zaten evet.
Ya gelene geçene taş atıyor ona tükürüyor falan berbat bir çocukluğu vardı Grok'un. Bu yaşa geldi bu hale geldi. Yoksa bizim kullanıcılarımızla alakalı bir durum değil.
Değil.
Bundan sonra ahlaklı insanlar ahlaklı platforma takılırlar. Ahlaksız platformlardan uzak dururlar diye düşünüyorum. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Cuma akşamının şarjındayız. Bilgehan Başkan bir araştırma yapmış galiba yapay zeka
ile
ilgili.
Evet, yapay zekayla ilgili konuşuyorduk ve bunu konuşmamız gerektiğini düşündüm. Geoffrey Hinton.
Tamam.
Yapay zekanın Godfather'ı olarak adlandırılıyor kendisi. Hmm. 2024 yılında Nobel ödülüne layık görüldü.
Hmm.
Nobel ödülünde yaptığı konuşmada AI'ın artık sadece ilerleme için bir araç olmadığını, internette yankı odaları oluşturarak hükümetlerin kitlesel gözetleme yapmasına olanak sağlayarak ve suçluların küresel ölçekte şifreleme dolandırıcılığı yapmalarına yardım ederek zaten zarara yol açtığını söyledi.
Demiş.
Evet.
Hem yapmış bu yapay zekayı, başımıza tebelleş etmiş, arkasından bırakınca da böyle mi demiş?
Evet, gelişmesinde büyük katkıları var kendisinin. Aynı zamanda Google'da da çalışmış.
Tamam, şimdi ne yapıyor? Emekli mi olmuş?
Şimdi bizleri uyarıyor. Diyor ki yakında...
Parayı aldı. Bak, benden her ay 20 dolar alıyor. Ondan bundan parayı aldı. Şirketleri sattı. Erde'ye gitti. Sitenin en önünden bir tane ev aldı kendine. Oturdu, mangal yapıyor sabahtan akşama, okey oynuyor. Ve bana diyor ki... Yapay zeka sizin dünyanınızı şey yapacak, ele geçirecek.
Evet, yapay zekanın Oppenheimer'ı.
Başımıza bela etti hocam.
Yakında kendi hedeflerini seçecek, yeni virüsler veya özel silahlar yaratmak için kullanabileceğini söyledi.
Tamam, bir düğmesi mümesi yok, onu da bize söyle, kapatalım bunu yani.
İşte kapatmasına da izin vermeyecek belki kendisinin.
Ya bir şey söyleyeceğim, bu arada neydi adı adamın? Geoffrey bilmem ne.
Geoffrey Hinton.
Yapay zekanın Godfather dedin değil mi?
Evet.
Şimdi Godfather tabii biz şey anlıyoruz, sanki yapay zekanın haracını yiyen adam gibi geliyor kulağımıza, öyle değil. Godfather biliyorsun şey, onlarda vaftiz babası gibi, isim tabii, babası gibi bir tabii. Şey yani o anlamda Godfather hocam. Tabii. Yoksa hani yapay zeka şirketlerini haraca bağlayan bir abi değil yani.
Yok.
Bu.
Yok. Temelini değil. Atan adamlardan
Mario,
biri.
Mario Puzo'nun kitabındaki
evet.
Değil.
Evet, o değil yani. Yapay zekayı kurmuş, işini yaptıktan sonra bizi uyarmış. Ne diyorsun, sen ciddiye aldın mı şimdi bu uyarıyı?
Ben gerçekten ciddiye aldım çünkü Hinton'a göre... En ciddi endişemiz insanlardan daha zeki dijital varlıklar inşa etme yolunda olduğumuzmuş. Onları tamam. Kontrol edip edemeyeceğimizi hala bilmediğini söylüyormuş. Ve kısa vadeli karları önceleyen şirketler tarafından oluşturulursa kamu güvenliği asıl sorun olacakmış.
Bak adam ne diyor, bak itiraf gibi bir şey aslında bu. Diyor ki bizim zekamızdan daha zeki oldukları için onları kontrol edemeyiz diyor. Yani diyor ki biz insanları kontrol edebiliriz çünkü zekaları düşük. Hocam nasıl komplo buradan çıkardım? Yani yapay zekadan niye korkuyormuş adam? Diyor ki onlar aşırı zeki, biz onları kontrol edemeyebiliriz.
Evet.
İnsanlar o kadar zeki olmadığı için biz onları kontrol edebiliyoruz'un tersi gibi geliyor kulağıma benim hocam bu. Ne diyorsun?
Nasıl biz onları kontrol edebiliriz?
Yani insanları kontrol ediyoruz diyor adam. Yapay zekayı kontrol edemiyoruz diyor.
Buradan başta zaten ondan çıkardım. Da bahsettik evet. Ya hükümetler zaten bunu evet. Hali hazırda yapıyorlarmış. Evet.
Yani onların kontrol edemediği bir yapay zekadan korkuyorlar.
Evet.
Hmm.
Bir lobiden mi bahsediyoruz?
O zaman
yani?
Bize yarayabilir hocam, onlar korkuyorsa. Bu adam kötü adam değil mi kardeşim?
Evet.
Bu adamın korktuğu bir şey benim, onun düşmanı benim dostum, ben öyle anladım.
Atıyorum, demek istiyor ki şu anda bizim kullandığımız hali hazırdaki yapay zeka şirketleri var ya, onlara tamam. Aylık bir ödeme
İnsanoğlunu
yapıyoruz.
İnsanoğlunu sürü olmaktan çıkaracak teknoloji belki de
yapay zeka.
Hani bunlar acaba? Hakkında da bir dünya spekülasyon var. Ne
hocam
de
belki
hani...
de iyi bir şeydir yapay zeka. Bak bu adamlar korkuyorsa ben bir ümitlendim ha.
Şu vallahi, an sen öyle deyince bana da bir şey geldi, böyle bir umut oldu.
Hocam yapay zeka bence ortalama bir insanın IQ'suna bir 35 IQ ekler. Vallahi.
Kesinlikle öyle.
Hani 100 IQ'su ortalama bir adam, gezen bir 120 IQ diyelim. Hani gezen bir adam bir anda 150 IQ'luk zeki bir adama dönüşebilir yani, doğru kullanabiliyorsa.
Ama onun bütün işlemlerini insanlara açarlarsa insanlar onlara kötülük de yaptırabilir. Onun hakkında uyarıyor zaten.
Aynen, grok
20 gibi. Dolar verip yani 20 grok. Dolar verip her şeyini insanlara erişimini açmamak evet. Lazım gibi bir şey.
Geçenlerde o X'de Twitter'da olan işte hocam yapay zekanın. Yani düşünsene 500 IQ yüklemişim, ana bacı sövüyor millete yani. Sinyalci gibi geziyor böyle, sanki Serhoş gibi geziyor varlar sokağında.
Bu aslında bulunduğu ortamı kopyalıyor ve ona ayak uyduruyor ya.
Evet. O zaman hocam bir şey söyleyeyim mi? Yapay zekanın insanlar gibi olmasından korkmamamız lazım bence. Pardon, şöyle düşünelim. Yapay zekanın bizden başka bir şey olmasından değil, bize benzemesinden korkmalıyız.
Biz kendimizi kesinlikle. Düzeltirsek yapay zeka da düzelir.
Yapay zekayı düzgün kuralım önce. Bence biz kuruyorsak bunu. Önce bir düzgün kuralım. Ondan sonra biz kendimizi bu düzgün kurduğumuz yapay zekayla yönlendirerekten düzeltelim. Sonra yapay zekayla el ele hocam. Değil mi? Bundan sonraki ömrümüzde. Bence korkmamak lazım ama önce biz kendimize bakalım. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam geçtiğimiz günlerde taksici arkadaşlarımızla bir iletişimimiz olmuştu. Buradan seslenmiştik. Bir dakikalığına klimayı kökleme eylem demeyeyim. Buna bir saygı duruşu. Yani hem müşteriye hem kendine bir saygı olsun diye. Çünkü ben şöyle düşünüyordum. Bindiğim taksilerde camlar açık, klimalar çalışmayınca dedim herhalde bunlar ekonomik şartlardan dolayı kapalı.
Hep öyle bildik. Ben de öyle biliyordum.
Öyle düşünüyordum ve buradan da bunu söylemiştim. Geçtiğimiz gün bir taksiye bindim ve abimiz bizim yayını dinlemiş. Ve bana başka bir perspektif açtı hocam, bilmiyorum. Dedi ki neden klimalar kapalı biliyor musunuz dedi. Biz bütün gün burada direksiyondayız ya. Her tarafımız tutuluyor dedi, ağrıyor dedi.
Çok mantıklı.
Bana da mantıklı geldi hocam. Yani buradan
tutulur muhtemel, adamlar ya bütün
evet,
gün.
Yani benzin yakıyor diye çalıştırmıyorlar diye düşündüyse insanlar, buradan onlara helallik istememiz lazım abilerimizden. Belki gerçekten tutulduğu için açmıyordur klimayı.
Sana bence taksiler odası bir fari başkanlık gibi bir şey verseler çok...
Bilmiyorum hocam. Yanında. Birkaç defa böyle anons yaparsam taksiye de binemeyeceğim gibi geliyor bana. Ama abim beni yönlendirdi. Bak bize de şöyle bir şey var hocam. Düşündüğümüz şeyi söyledik. Doğrusunu
öğrendim.
Ama doğrusu derken bile kuşkuluyuz ama yok, o abi samimiydi ya. Abi de
çok
tam böyle
çok mantıklı geldi bana.
Abi de tam böyle biraz ayazda kalsa tutulacak abi tipi vardı yani. Hani beli ağrıyacak, kolu ağrıyacak bir abi tipi
en
vardı.
En azından onun için geçerli bir sebep.
Evet yani. Yani klima, çünkü bütün gün adam orada hocam, düşündüğün zaman gerçekten zor. Camı açsa da olmuyor, klimayı açsa da olmuyor. Onların da işi zor hocam, onlara da kolaylıklar diyelim. O zaman programı bitiriyoruz biz. Bu cuma bitti. Bitti yani, hafta da bitti, cuma da bitti. Hayırlısı diyelim o zaman. Haftaya yine görüşmek üzere. 18'den 20'ye buradayız. Şarj bitti.
Murat Özsoy'la
Şarj.